Ayrım 18, Kennedy'nin beyni, Henning Mankell, sayfa 201. Üçüncü bölüm, Siluetçi. Komşunun evi yanınca sen de etkilenirsin, Horace. 15. kısım. Afrika'nın kısa süren gün batımında geri dönerken Louis aynı düşünceleri mantra gibi zihninde tekrar tekrar döndürüyordu. Henrik sonsuza kadar yok ama belki onun hissettiklerine ve elde etmeye kararlı olduklarına yakınlaşabilirim. Niye öldüğünü bulmak için neden yaşamak istediğini bulmam lazım. Yine yolun kenarında bir şeyler satılan kulübenin yanında durdular. Ateşler yanıyordu. Lucinda suyla bir paket bisküvi aldı. Louis ancak o zaman acıkmış olduğunu anladı. Louis, Henrik'i orada hayal edebiliyor musunuz diye sordu. Alevlerin ışığı Lucinda'nın yüzüne vuruyordu. Benim hoşuma gitmedi. Önceki gidişimde de sevmemiştim. Orada beni ürküten bir şey var. Korkunç bir yer olması doğal değil mi? Bütün o cesetler, ölmeyi bekleyen o insanlar. Ben onu kastetmiyorum. Orada görülemeyen, duyulamayan fakat yine de var olan bir şey var. Henrik'in birdenbire keşfedip korktuğu şeyin ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Louis merakla Lucinda'ya baktı. Son görüşmelerimizde ölmekten korkuyordu. Bunu size daha önce söylememiştim, keyfi kaçmıştı. Derinlerden gelen bir şey yüzünden kağıt gibi bembeyazdı. Çok sessizleşmişti. Oysa önceleri hep konuşkan biriydi. Bazen hiç susmaz ve beni yorardı. Ama sonra üstüne o sessizlik geldi. Öyle aniden ve sonra da iz bırakmadan ortadan kayboldu. Bir şeyler demiş olmalı. Sevişmişsiniz, birlikte uyuyup uyanmışsınız. Hiç rüya görmez miydi? Gerçekten hiçbir şey söylemedi mi? Sonlara doğru uykuları bozulmuştu. Daha şafak sökmeden kantar içinde uyanıyordu. Rüyasında ne gördüğünü sorduğumda karanlık hakkında diyordu. Gizlenmiş olan her şey hakkında. Ne demek istediğini sorunca cevap vermezdi. Israr edersem de yataktan kalkıp giderdi. Uyurken de uyanıkken de korkardı. Karanlık ve gizlenmiş olan her şey, insanlardan söz etmez miydi hiç? Kendisi hakkında konuşurdu. En zor olanın kendine katlanmayı öğrenmek olduğunu söylemişti. Neyi kastediyordu acaba? Bilmiyorum. Lucinda uzaklara baktı. Louis sorulacak doğru soruyu er ya da geç bulacağından emindi. Ama şimdilik çaresizce uygun anahtarı bulmaya çalışıyordu. Arabaya geri dönüp yola devam ettiler. Farlar karanlığı yarıyordu. Louis Aaron'u aradı. Telefonun çaldığını duydu ama cevap veren olmadı. Burada olsan halledebilirdim. Sen benim göremediklerimi görebilirdin. Lars Håkansson'un evinin önünde durdular. Kapıdaki nöbetçi ayağa kalktı. Lucinda buraya birkaç kez gelmiştim dedi ama sadece o sarhoşken. Henrik'le mi? Henrik'le değil. Lars Håkansson'la, İsveçli iyilik meleğiyle, ancak sarhoş olunca beni evine, kendi yatağına getiriyordu. Nöbetçiler ne yaptığını anlayacak, birileri onu görecek diye korkuyordu. Avrupalı erkekler fahişelerin peşinden koşar ama bunu kimsenin fark etmeyeceği şekilde yapar. Nöbetçiler benim arabada olduğumu görmesin diye yere yatmak zorunda kalırdım. Bir de üstüme battaniye örterdi. Tabii ki yine de görürlerdi. Bazen elimi battaniyenin altından çıkarıp el sallardım onlara. İşin en ilginç tarafı da genelde takındığı bütün o arkadaş canlısı tavırlar bu eve girdiğimiz anda biterdi. İçmeye devam ederdi ama asla seks yapamayacak kadar sarhoş olmazdı. Hep böyle ifade ederdi, seks yapmak. Böylece benim duygularımı bir kenara bırakmamı sağladığına inanırdı. Yaşanacak olan şey duygusuz ve teknik bir olaydı. Bir et parçası işlem görecekti. Soyunmam ve onun orada olduğunu bilmiyormuş gibi, o sadece bir röntgenciymiş gibi yapmam gerekiyordu. Ama sonra başka bir oyun başlardı. Külotu hariç bütün giysilerini çıkarmak zorundaydım. O haldeyken penisini ağzıma almam gerekirdi. Sonra da bana arkadan girerdi. Ondan sonrası hızlı olup biterdi. Ben paramı alırdım, o beni dışarı atardı ve artık Juliet'te olmam gerekmezdi. ve o zaman nöbetçilerin beni görüp görmediğine de hiç aldırmazdı. Niye anlatıyorsunuz bunları bana? Kim olduğumu bilesiniz diye. Ya da Lars Håkansson'un kim olduğunu bileyim diye. Lucinda başıyla onayladı. İşe gitmem lazım, şimdiden geç kaldım. Lucinda çabucak Louis'in yanağına bir öpücük kondurdu. Louis arabadan çıktı ve nöbetçiler gıcırdayan kapıyı açtılar. Eve girdiğinde Håkansson'u oturmuş kendisini bekler buldu. ''Ortaya çıkmadınız, mesaj da bırakmamışsınız, merak ettim sizi.'' ''Bunu düşünmem gerekirdi.'' ''Yemek yediniz mi? Size de ayırmıştım.'' Louis onunla birlikte mutfağa gitti. Adam bir şeyler hazırlayıp bir kadehe de şarap koydu. Lucinda'nın hikayesi Louis'in kulaklarında çınlıyordu. Christian Holloway'in hastalar için kurduğu köye gittim. Adını telaffuz edemediğim bir kasabanın yakınlarında. Zay zay, siz şay şay gibi düşünün. Demek misyonlardan birindeydiniz. Hiçbir dini inancı olmadığı halde Christian Holloway böyle diyor onlara. O kim? Meslektaşlarım ve ben Christian Holloway diye birinin gerçekten var olup olmadığını merak ediyoruz. Onun hakkında bilmediğimiz tek şey Amerikan pasaportu olduğu ve şu anda bu ülkedeki AIDS kurbanlarına akıttığı, akıl almaz bir servete sahip olduğu. Sadece Mozambik'tekilere mi? Malawi ve Zambiya'da da var. Bu yerleşim yerlerinden iki tanesinin Lilongwe ve yakınlarında olduğunu söylemiş. Başka bir tane, hatta belki birden fazla da Zambiya'da, Angola sınırı yakınındaymış. Söylentilere göre Holloway bir kere Zambezi Nehri kaynağına yapılan haç yolculuğuna katılmış. Angolan dağlarından çay olarak başlayıp önce küçük, sonra da büyük bir nehir haline gelir. Güya Holloway ayağını o çayın çıktığı çukura koymuş ve güçlü Zambezi Nehri'nin akışını durdurmuş. İnsan niye böyle bir şey istesin ki? Hayır, işleme merakının megalomani ile karıştığı görülmemiş şey değildir. Hatta belki de daha kötü şeylerle. Kim yayıyor böyle hikayeleri? Muhtemelen nehir gibi birkaç damlayla başlıyor, giderek engellenmesi imkansız bir söylentiye dönüşüyor. Ama kaynağı gizli kalıyor. Biraz daha yemek ikram etmek istedi ama Louis reddetti. Başka şarap da içmedi. Daha da beter şeyler derken ne kastettiniz? Çoğunlukla büyük bir servetin arkasında hep bir suç gizlidir. Bunun için Afrika'ya şöyle bir bakmanız yeterli. En yıkıcı güçlerin ortasında ter döken ahlaksız tiranlar görürsünüz. Hatta Christian Holloway bile kar gibi beyaz görünmüyor. Bir yıl kadar önce Oxfam onunla ve faaliyetleriyle ilgili bir soruşturma yapmıştı. Oxfam sınırlı kaynaklarını dünyadaki fakirlerin yararına kullanan harika bir organizasyon. Holloway gençken her şey son derece net ve şeffafmış. Üstlendiği her iş gayet temizmiş. Lekeler, gri gölgeler yokmuş. ABD'de en büyük yumurta üreticilerinden biri olan ailenin bir sürü kız arasındaki tek erkek evlat. Arkasında büyük bir servet var. Sadece yumurtadan değil, tekerlekli iskemle ve parfüm gibi çeşitli ürünlerden geliyor. Zeki bir adam ve Harvard Üniversitesi'nden birincilikle mezun olmuş. Daha sonra patentini alıp sattığı gelişmiş petrol pompaları üstüne deneyler yapmaya başlamış. O noktaya kadar her şey çok açık. Sonra Christian Holloway ortadan kaybolmuş. Çok ustaca yapıldığı belli çünkü kimse fark etmiyor. Hatta genelde bu gibi durumları yakalamakta ve sorular sormaya başlamakta çok başarılı olan basın bile. Louis sonra ne olmuş diye sordu. Tekrar ortaya çıkmış 3 yıl sonra. Ancak ondan sonra kaybolduğunu fark etmediklerini anlamışlar. Dünyayı dolaştığını ve hayatını önemli ölçüde değiştirmesi gerektiğini söylemiş. Bahsettiği o yerleşim merkezlerinden kuracakmış.
Siz bütün bunları nereden biliyorsunuz?
Görevimin bir kısmı da iddialı planlarla fakir ülkelerde ortaya çıkan insanları izlemek. Sonunda yardım kuruluşlarının kapılarına dayanıp bir zamanlar sahip olduklarını iddia ettikleri ama hafifçe abarttıkları paraları istemeleri mümkün. ya da kendimizi mahvolmuş kuruluşların ve fakirleri bahane ederek gelip kendi ceplerini dolduranların ortasında işleri düzeltmeye çalışırken bulabiliyoruz.
Ama belli ki Holloway ta en başından beri zenginmiş.
Zenginlerin dünyasını anlamak zor. Çok incelikli, sis perdeleri yaratacak kaynaklara sahipler. Kabuğun içinde gerçekten bir şey olup olmadığından, sahip olduklarını iddia ettikleri zengin kaynakların aslında eli kulağında bir iflas anlamına gelip gelmediğinden asla emin olamazsınız. Bunlar her gün olan şeyler. Devasa petrol şirketleri veya Enron gibi kuruluşlar, gözle görünmez bir dizi patlamadan sonra birden çöküveriyor. İşin iyice içinde olanlar dışında kimse neler olacağını bilmiyor. Onlar da ya kaçıyor ya kendini asıyor veya öylece sakin sakin oturup kelepçelenmeyi bekliyor. Holloway aniden iyi adam olmaya ve AIDS kurbanlarına yardım etmeye karar verdiğinde pek çok spekülasyon yapıldı. Christian Holloway'in geçmişinde milyonlarca kuluçka var. Ama bir o kadar da söylenti var.
Ne diyorlar?
Söylediğiniz kişi olduğunuzu varsayıyorum. Yani Henrik'in acılı annesi, başka biri değil.
Başka ne olabilir ki?
Araştırmacı gazeteci mesela. Başkalarının eşeleyip ortaya çıkarmaya çalıştığını gömen gazetecileri tercih etmeyi öğrendim.
Yani gerçeklerin örtbas edilmesi gerektiğini mi düşünüyorsunuz?
Belki daha çok yalanların her zaman ortaya çıkarılmaması gerektiğini.
Peki Christian Holloway hakkında neler duydunuz?
Asla açık açık konuşamayacağınız şeyler. Bazen bir fısıltı bile feryat etkisi yaratabiliyor. İfşa ettiğim takdirde 24 saat içinde ölmüş olacağım şeyler biliyorum. İnsan hayatının birkaç paket sigaradan daha değerli olmadığı bir dünyada daha dikkatli olmak gerekiyor.
Lars Håkansson kadehine tekrar şarap koydu. Güney Afrika şarabını ona da uzatınca Louis başını salladı.
Henrik pek çok kez şaşırtmıştı beni. İlk seferlerinden biri insan hayatının asıl değerini ortaya koymaya çalıştığı zamandı. Arkadaşlarım da benden sıkılmıştı. İnsan hayatının değeri üzerine çok genelleştirilmiş terimlerle konuştuğumuzu düşünüyordu. O pazardaki gerçek fiyatı belirlemek istiyordu. Bunu nasıl yaptığını hiç bilmiyorum. Kolayca arkadaş olurdu. Aslında hiç ilgisi olmaması gereken yerlere girip çıkmış olmalı. Bu ülkede bolca bulunan yasa dışı barlara, karanlık köşelere. Ama ölüm ticareti yapanları orada bulursunuz. Bana 30 Amerikan dolarına niye diye sormadan adını vereceğiniz, herkesi öldürmeye hazır birini tutabileceğimi söyledi.
30 dolara.
Belki bugünlerde 40 olmuştur ama daha fazla değildir. Henrik bunu hiç aşamadı. Bulmak için niye zahmet ettiğini sordum. Tek söylediği halının altına süpürülmemeli olmuştu.
Sanki şimdiden fazla konuşmuş gibi aniden sustu. Louis tekrar konuşsun diye bekledi ama konuşmadı. Bence dahası da var söyleyeceklerinizin.
Håkansson gözlerini kısıp sert bir ifadeyle Louis'a baktı. Kızaran gözleri parlıyordu, çakır keyif olmuştu. Mozambik gibi bir ülkede insanların hep en büyük düşlerden söz ettiğini bilmeniz gerekir. Kral Süleyman'ın madenlerinin modern versiyonu. Her gün insanlar ellerinde fenerleriyle madenlere inerler. Ne bulurlar? Büyük bir ihtimalle hiçbir şey. Donmuş, tükenmiş, hayalleri yıkıldığı için öfkelenmiş olarak yukarı çıkarlar. Ertesi gün yine aşağı indirilmeye ses çıkarmazlar.
Nereye varmak istediğinizi anlamıyorum. Bulamadıkları şey ne?
Çare.
Çare mi?
Deva, ilaç. Christian Holloway'in dünyanın her yerinde bu çağın penisilinini, yani AIDS'in tedavisini arayan gizli laboratuvarları olduğu söyleniyor. Bulmayı umdukları yeni Kral Süleyman hazinesi bu. Bu kıtayı baştan başa silip süpürecek önemsiz, zayıf bir virüse çare aramak varken değerli taşları kim ne yapsın ki?
Neredeymiş laboratuvarları?
Kimse bilmiyor. Bu iddianın doğru olup olmadığını da bilen yok. Şu an için Holloway sadece parasını kimsenin aldırmadığı insanlara yatıran iyi insan durumunda.
Henrik de biliyor muydu bunu?
Tabii ki hayır.
Şüphelenmiş miydi?
İnsanların ne düşündüğünden emin olmak zordur. Tahminlere dayalı yargılarda bulunmam.
Ama bana anlattıklarınızı ona anlatmamış mıydınız?
Hayır, bu konudan hiç söz etmedik. Henrik Christian Holloway'i internetten araştırmış olabilir. Benim bilgisayarımı kullanırdı. Siz de kullanmak isterseniz buyurun. İnsanın kendisinin araştırması her zaman en iyisidir.
Louis karşısındaki adamın yalan söylediğinden emindi. Henrik'e de anlatmıştı. Niçin inkar ediyordu ki?
Aniden ondan, özgüveninden, kızarmış gözlerinden ve şiş suratından nefret etti. Lucinda'yı ezdiği gibi bütün üçüncü dünyayı da mı aşağılıyordu? Cebinde diplomatik pasaportla kadın peşinde koşan bu adam. Kadehini boşaltıp ayağa kalktı.
Biraz uyumam gerek.
İsterseniz yarın etrafı gezdirebilirim size. Arabayla plaja inip güzel bir yemek yeriz. Sonra da sohbetimize devam ederiz.
Kararı yarına bırakalım. Bu arada sıtma olmamak için yapmamam gereken şeyler var mıdır?
O işe bir hafta önce başlamış olmalıydınız.
Bir hafta önce buraya geleceğimi bilmiyordum. Siz ne alıyorsunuz?
Hiçbir şey. Ben nöbetleri atlattım. 20 yıldan uzun süredir kanımda sıtma mikrobuyla yaşıyorum. Artık önleyici ilaç almanın yararı olmaz. Fakat mutlaka cibinlikle uyurum.
Louis kapı eşiğinde durdu. Henrik size hiç Kennedy'den söz etmiş miydi?
Başkandan mı? Yoksa karısından mı? John F. mi, Jackie mi?
Kaybolan beyninden.
Bunu bilmiyordum, yani beyninin kaybolduğunu.
Hiç bahsetmedi mi?
Hayır, yoksa mutlaka hatırlardım. 1963 yılının o Kasım gününü hatırlıyorum. Uppsala'da üniversite öğrencisiydim. Yağmurlu bir gündü ve son derece sıkıcı hukuk dersleri vardı. Ve derken haber patladı. Önce bütün ayrıntılar parça parça döküldü, sonra her şey garip bir şekilde sessizliğe gömüldü. Siz ne hatırlıyorsunuz?
Pek az şey. Babam kaşlarını çatmış ve her zamankinden daha da sessizleşmişti. Bütün hatırladığım bu. Louis duş yaptıktan sonra yatağa girip cibinliği indirdi. Derinden klimanın uğultusu duyuluyordu ve oda karanlıktı. Merdivende Hawkinson'un ayak seslerini duyduğunu tahmin etti ve bir süre sonra koridordaki lambası söndü. Kapısının altından sızan ışık da gitmiş oldu. Karanlığın içinde kulak kabarttı. O gün yaşadıklarını düşünüyordu. Ölmekte olan insanlarla dolu karanlık odalarda yaptıkları o korkunç gezinti. Christian Holloway hakkında duyduğu her şey temiz dış çeper ve kirli içerik. Henrik içinde öyle büyük bir değişim yaratacak ne görmüştü? Gizli olan bir şey ortaya çıkmıştı. Belirsiz uçları birleştirmeye çalıştı ama yapamadı. Uykuya dalmıştı ama irkilerek uyandı. Her şey gayet sessizdi, fazla sessiz. Karanlıkta gözlerini açtı. Klimanın durduğunu fark etmesi birkaç saniye sürdü. Başucu lambasını yakmaya çalıştı, yanmıyordu. Elektrik kesilmiş olmalı diye düşündü. Uzakta bir yerde bir jeneratörün devreye girdiğini duydu. Sokaktan muhtemelen nöbetçilerden bir gülme sesi geldi. Yataktan çıkıp pencerenin önüne gitti. Sokak lambaları da yanmıyordu. Tek ışık nöbetçilerin yaktığı ateşten geliyordu. Adamların yüzünü güçlükle seçebiliyordu. Korkmuştu, karanlık ürkütmüştü onu. İçini rahat ettirecek bir fener ya da mum olmadan tekrar yatağa döndü. Henrik küçükken karanlıktan korkardı. Aaron da hep geceden korkmuştur. Işığı açık bırakmadan uyuyamazdı.
Elektrikler geldi, klima çalışmaya başladı. Louis başucu lambasını yaktı ve yeniden uyumak üzere uzandı. Fakat Hawkinson'la mutfaktaki konuşmaları aklına takıldı. Niye Henrik'e bir şey demedim diye yalan söylemişti. Hiçbir mantıklı açıklama bulamıyordu. Adamın sözlerini hatırladı. ''Bilgisayarımı kullanmak isterseniz buyurun.'' Henrik de o bilgisayarın başına oturmuştu. Belki de ondan bir iz bulabilirdi. Birden uykusu tümüyle açıldı, yataktan fırlayıp çabucak giyindi ve kapısını açtı. Gözleri koridordaki ışığa alışana kadar kıpırdamadan durdu. Lars Håkansson'un yatak odasının kapısı kapalıydı. Çalışma odası koridorun diğer tarafında bahçeye bakan bir odaydı. Lois aralık duran kapıya kadar el yordamıyla ilerledi. İçeri girip kapıyı kapattı ve elektrik düğmesinin yerini buldu. Masaya oturup bilgisayarı açtı. Yanıp sönmekte olan bir mesaj bilgisayarın düzgün kapatılmadığını bildiriyordu. Muhtemelen elektrik kesildiğinde uyku durumundaydı. Bir internet bağlantısı açıp arama motorlarından birine Holloway yazdı. Bir restoran zincirinin adresleri, Kanada'da bulunan Holloway Inn Oteli ve Meksika'daki küçük Holloway Havaalanı da dahil olmak üzere bir sürü sayfa çıkmıştı. Ama Christian Holloway'in kurduğu o köylerde de vardı. Tam bir tanesinin üstüne tıklamak üzereyken yanıp sönen bir ışık gelen bir e-posta olduğunu haber verdi. Håkansson'un yazışmalarını kurcalamak niyetinde değildi ama belki Henrik Håkansson'un e-postasında bir takım izler bırakmıştı. Håkansson e-postalarına kimse ulaşmasın diye şifre kullanmıyordu. Louis anında Henrik tarafından gönderilmiş iki e-posta buldu. Kalbi hızla çarpmaya başlamıştı. İlki 4 ay önce yollanmıştı. İkincisi ise Henrik'in Maputo'dan son ayrılış tarihinden hemen öncesi olmalıydı. İlk mesajı açtı. Nazrin'e gönderilmişti. Önce duvara tırnağımla kazıdım ama bir etkisi olmadı. Sonra bir taş alıp onunla kazıdım. Sadece belli belirsiz bir iz oldu. Ama ne olursa olsun orada yaptığım bu. Böylece kazıyıp raspa etmeyi sürdürebilir ve duvardaki çizdiğimi onu yıkana kadar derinleştirebilirim. Buradaki yaşamım için böyle düşünüyorum. Afrika'dayım, hava çok sıcak. Geceleri çıplak ve ter içinde uyumadan yatıyorum. Çünkü klimanın sesine dayanamıyorum. Bence hayatımın amacı yıkılmasını istediğim duvarlar yıkılana kadar vazgeçmemek. Henrik. Louis e-postayı bir daha okudu. İkincisi ise Henrik'in kendi e-posta adresine gönderilmişti. Bunu şafak sökerken şehrin göbeğinde kaldığım halde, Ağustos böcekleri sustuğunda ve horozlar ötmeye başladığında yazıyorum. Yakında Aaron'a yazıp sorumluluklarını üstlenmediği ve bana babalık etmediği takdirde bütün bağlantımı keseceğimi söylemek zorundayım. Ortak hareket edeceğim, kendimi bağlı hissedeceğim, bakınca kendimi göreceğim bir erkek olmalı. Eğer bunu yaparsa ona henüz şahsen tanışmadığım Christian Holloway'i anlatacağım. Her şeye rağmen bu dünyada iyilik yapılabileceğini gösteren adamı. Bu satırları Lars Håkansson'un evinden onun bilgisayarından yazıyorum. Ve hayattan şu anda bana verdiklerinden fazla bir şey isteyebileceğimi düşünemiyorum. Yakında köydeki onca hasta insanın yanına döneceğim ve bir kere daha yararlı bir şey yaptığımı hissedeceğim. Henrik, kendime. Louis kaşlarını çatıp başını salladı. Mektubu ağır ağır tekrar okudu. Yerine oturmayan bir şey vardı. Henrik'in kendi kendine mektup yazması önemli değildi. Onun yaşındayken Louis de yapmıştı bunu. Hatta kendine mektup postaladığı bile olmuştu. Onu endişelendiren başka bir şey vardı. Tekrar okudu, sonra her şeyi anladı. Kullanılan dilde mektubun yapısında bir şey vardı. Henrik böyle bir üslupla yazmazdı. Dümdüz yazmak gibi bir adeti vardı. Bağlı hissetmek gibi bir terim kullanmazdı. Bu konuşan o değildi. Bunlar onun kuşağının kullanacağı kelimeler değildi. Bilgisayarı kapattı, ışığı söndürdü ve kapıyı açtı. Bilgisayar ekranı kararmadan önce birkaç saniyeliğine parlamıştı. O ışıkta Håkansson'un yatak odası kapısının tokmağı hafifçe oynuyormuş gibi geldi. Işık söndü, koridor karardı. Håkansson koridorda olmalıydı. Louis'in bilgisayarı kapattığını duyunca da hemen odasına dönmüştü herhalde. Louis bir anlığına paniğe kapılır gibi oldu. Buradan çıkmalı mıydı? Gecenin bir vaktinde evden ayrılmalı mıydı? Fakat gidebileceği hiçbir yer yoktu. Tekrar odasına döndü ve kapının arkasına, açılmasına izin vermeyecek biçimde bir iskemle yerleştirdi. Sonra yatağına girip klimayı kapattı ama başucu lambasını yanar halde bıraktı. Beyaz cibinliğin dışında bir tane sivrisinek dans ediyordu. Louis kalbi çarparak kulak kabarttı. Bu duydukları onun ayak sesleri miydi? Kapının ardından onu mu dinliyordu? Soğukkanlılığını koruyup mantıklı düşünmeye çalıştı. Hopkinson ne diye Henrik adına bir mektup yazıp bilgisayarında saklamıştı. Buna verecek bir cevabı yoktu. Sadece ürpertici bir gerçek dışılık hissi veriyordu. Henrik'in Stockholm'daki evine girip onu ölü bulmak gibiydi. Korkuyorum diye düşündü. Henrik'i de korkutmuş olan bir şeyle kuşatılmış durumdayım. Onu da kuşatan görünmeyen ama tehlikeli bir zarla. Gece boğucu bir şekilde sıcak ve nemliydi. Uzaklardan fırtına seslerini duyabiliyordu. Sesler Louis'in Swaziland'ın uzak dağlarına doğru diye tahmin ettiği yönde uzaklaşıp gitti.
18. ayrımın sonu. Sayfa 214.